Ayrım 28, Cem Sultan, Mimturhan Tan, sayfa 309. Bir gün, beş gün böyle geçti. Beyler hürriyet kokusu hayalleyen Sinanlar, Ayaslar, Şir Mertler, sık sık Sofu Hüseyin Bey ile buluşuyor, görüşmeler yapıyor, kararlar alıyor ve büyük günü iple çekiyorlardı. Onların bulabildikleri iki yol vardı. Biri muayyen günde tam Türk gibi bir hamle yapıp savuşmaktı. Bunu düşünenler o gün yine bir gezintiye çıkılmasını, dönüşte geç kalınmasını ve münasip bir yerde ve saatte muhafızlara hücum edilerek hepsinin tepelenmesini, ardından Sofu Hüseyin Bey'in belirttiği koruya gidilerek Loren Dükü'nün göndereceği atlılarla birleşilmesine katılıyorlardı. Cem Sultan'ın her gezintiye çıkışında yanına 12 muhafız konuluyordu. Bunların ellerinden zembereklerini yani tüfeklerini almak ve kendilerini öldürmek o 4-5 Türk için önemli bir iş değildi. Bir iki yoldaş ise saptanan gecede getirilen anahtarlarla şato kapısını açıp çıkmayı, sessizce savuşmayı tercih ediyorlardı. Cem birinci fikrin taraftarıydı. Şu namert adamlara mertçe bir ders verecek, Mari'yi de ganimet malı gibi terkiye alarak oradan ayrılmayı istiyordu. Aşçı, o aşık genç bütün bu tasavvurlardan haber alıyor ve karşı önlemler kuruyordu. Herif Ceyiz ilkin Mari'ye açılmak, Cem'in kendisini yadellere kaçıracağını söylemek istedi. Bu haberi verirken belki çalımına getirerek aşkını da fısıldayacaktı. Bu büyük cüreti diliyle yapamasa bile gözüyle yapabilirdi ve bu kendisi için en derin bir bahtiyarlık olurdu. Ama Fransızca bilmiyordu. Mari'yi bir köşede yakaladığı takdirde bildiklerini anlatamayacaktı, zor bir duruma düşecekti. Hatta böyle bir durumda kızın Türklerden birini çağırıp şu adam ne söylemek istiyor diye sorması mümkündü. O zaman her şey suya düşecek, belki de Cem tarafından ağır surette cezalandırılacaktı. Aşık aşçı bütün bunları düşündükten sonra muhafızları arasında bulunan bir şövalyeye başvurmayı kararlaştırdı. Bu adam Türkçe biliyordu. Bu yüzden de son aylarda muhafızlar grubuna katılmıştı. Aşçı kaçma gününün yaklaştığı bir sırada o herifi buldu. ''Size dedi söyleyeceklerim var, beni dinler misiniz?'' Herif hay hay diye dinlemeye hazırlanırken aşık susuyordu. Çünkü Cem bütün heybetiyle birdenbire gözünün önüne gelmişti ve içine büyük bir ürküntü çökmüştü. Sanki şehzade gökten inercesine orada peyda olacak, şu Frank şövalyesini kulağından tutup bir tarafa fırlatacak ve sonra kendini yere yatırıp ''Utanmaz casus, yediğin ekmek gözüne dizine dursun diye burnunu, dilini kesecekmiş gibi sanrısal bir endişeye kapılmıştı. Şövalye başladığı sözü bitiremeyen aşçının bön bön yüzüne bakıyor ve soruyordu. ''Niye sustun, yoksa söyleyeceğini unuttun mu?'' Sersemleşen aşık birçok kez yutkunduktan sonra ancak kekeleyebilmişti. ''Burada değil, sizin koğuşta söylerim, beni yatsıya doğru bekleyin.'' Ayrılırken yalvarır gibi ilave etmişti. ''Kızıl su da hazır edin, başka türlü dilim açılmaz, yüreğime peklik gelmez.'' Gerçekten o gece aşık aşçı Türkçe bilen şövalyenin sofrasında bulundu. Alabildiğine şarap içti, kör kütük bir hale geldi ve ağzına götürmekte acizlik gösterdiği son kadeyi yere atarak parçaladıktan sonra derin, çok derin bir ah çekti ve ''Ben'' dedi ''yanıyorum, sizin haberiniz yok.'' Bir şeyler ve bilhassa Cem'e dair gizli şeyler öğreneceğini uman şövalye, sarhoş aşçının yanmaktan bahsettiğini görünce iddetlendi ama tahammül göstererek işi alaya çevirdi. ''Yanıyor musun? Tuhaf şey. Aşçı kısmı ateşe alışkın olur. Sen ne diye yanıyorsun?'' Herif yüreğini yumruklaya yumruklaya tekrarladı. ''Sevda dediğin aşçı filan tanır mı hiç? Beni de yaktı işte.'' Şövalyenin gözü bu sefer dört açıldı. Herifin aşktan söz etmesi şatoda sevilecek ve uğrunda gözyaşı dökülecek bir mahlukun varlığına işaret ediyordu. Bu kim olabilirdi? Şövalye kaşlarını çatarak zihnindeki soru işaretine cevap ararken doğal olarak Marie de Blanchefort'u hatırladı ve kendiliğinden bir kahkaha patlattı. Asil kıza gönül veren şu aşçı, oltayla yıldız avlamak isteyen bir deliden başka bir şey olamazdı. Şövalye böyle düşündü ve alayına devam etti. ''Ey, kimi seviyorsun bakalım, onu da söyle.'' Sarhoş omurdandı. ''O gönül sırrıdır, söylemem. Hak aşıkları ser verirler de sır vermezler, anladın mı arkadaş? Anladım anladım, utandığın için sevgilini bildirmiyorsun, hakkın da var. Mutfak bacasından aşçı yüreğine inen aşk biraz isli olur değil mi? İsli mi? Sen alt etmişsin Çelebi. Benim sevgilim pirinçten beyazdır, yağdan yumuşaktır. Hele saçları zerdedir, zerde. Birdenbire şövalyenin başını tutarak hızlı hızlı salladı. Kafa değil, bayır turpu, laf anlamaz ki. Deminden beri davul çalıyorum, sivrisinek vızıltısı sanıyorsun. Kulağını aç da iyi dinle. Cem Sultan kaçıyor, benim Zerde Hanım'ı da kaçırıyor. Şövalyenin yüzü bembeyaz kesilmişti. Duyduğu haber Rodos'un Türkler eline düşmesi kadar önemliydi. Papalık tacının putperestler diyarına aşırılması kadar ağırdı. Bu nedenle hayret ve dehşet içindeydi. Ne diyeceğini bilemiyor, ne yapacağını takdir edemiyor, bön bön bakıyordu. Neden sonra aklını başına aldı, sarhoş aşçının iki eline yapıştı, yalvarmaya girişti. ''Aman dostum saklama, bildiğini tam söyle. Cem Sultan nasıl kaçacak, ne zaman kaçacak, nereye kaçacak?'' Sarhoş şimdi naz ediyor ve bahşiş istiyordu. Şövalye parmağından yüzüğünü, cebinden kesesini çıkardı, herifin önüne attı. ''Al bunlar senin olsun, yarın daha fazlasını veririm, sen yalnız bildiğini söyle.'' Hain aşık yüzüğü ve keseyi bir tarafa attı, kötü kötü omurdandı. ''Bunları başına çal Çelebi, ben yüreğime em olacak bahşiş isterim. Adını koy ki vereyim, verdireyim. Sevdalının emi ne olur bilmez misin?'' ''Bilmiyorum, ben sevda çekmedim.''
''Doğru, şalgam tarlasında sevda dolaşmaz, turpun üzerine aşk bulaşmaz. İnsan Cem Hazretleri'nin şatosunda aşçı olmalı ki yanmayı öğrensin.''
''Haklısın yiğidim, haklısın. Ne istediğini bildir de uzlaşalım.''
''Dilim varmıyor ki diyeyim. Beni ona kapılandır diyeceğim ama korkuyorum.''
''Kime kapılanmak istiyorsun?''
''Hala mı kafana dank demedi yahu? Mari'ye, Mari Hanım'a kapılanmak istiyorum.''
''Sevdiğin o mu?''
O, evet o.''
''Cem Sultan onu da mı kaçırmak istiyor?''
İstiyor da söz mü? Anahtarlar hazırlandı, gün kesildi, bıçaklar bilendi, pazular sıvandı. Bir yürüme kaldı. Hani yürüyüşle başladı mı sizin kellelerinizin uçtuğu gündür. Cem şakaya gelmez. Keser, vallahi keser. Mari'yi de lamcim demez götürür.
Şövalye biraz daha zorladı, sarhoşun bütün bildiklerini söyletti ve sonra onu sızgın bir halde bırakarak Charles Alemand'ın, Blanchefort'un, Rahip Merlo'nun yanına koştu, işittiklerini anlattı. Blanchefort yeğeninin de kaçırılmak istenmesinden son derece öfkeye kapıldığından, Cem'in tam bir mahpus haline konulmasını, öbür Türklerin de öldürülmesini teklif ediyordu. Zaten hepsi Sinanlardan, Şadi Beylerden yılgındı. Onların kollarında birer gizli ejder yaşadığını ve bu ejderlerin bir gün kendi boyunlarına sarılı vereceklerini kuruntulayıp üzülüyorlardı. Bu yüzden Blanchefort'un teklifini pek uygun bulmuşlardı. Ama aşçıyla konuşan adam yine insaflı çıktı. 7-8 Türk'ün birden öldürülmesi halinde Cem'in kendilerine sırt çevireceğini, gerektiğinde istenilecek hizmetleri yapmaktan çekineceğini, bu suretle de onu oynatmaktan beklenilen yararların boşa gideceğini anlattı. Garip Türkleri ölümden kurtardı. Nihayet muhafız kuvvetin etraftan getirilecek yardımcılarla 3 katına çıkarılması, gece gündüz gözetim altında bulundurulması, Matmazel Mari'nin de artık Cem'le görüştürülmemesi karar altına alındı. Yalnız aşçı asil kıza göz koydu ve bu küstahlığı da itiraf ettiği için yok edilecekti. Cem ve arkadaşları şövalyelerin sessiz bir öfke içinde kendilerini süzüp durduklarını, muhafızların çoğaldıklarını, Mari'nin şatoya gelmez olduğunu görünce şüphelendiler. Planlarının duyulduğu sezintisiyle telaşa düştüler. Ama şövalyeler hiçbir şey hissettirmiyor, sitemde filan bulunmuyorlardı. Aşçının birdenbire kayboluşu Türklerin telaşını arttırdı. Hele Cem büsbütün sinirlendi. Şövalye Blanchefort'u çağırarak sordu. ''Bizim aşçılardan biri yok, yoksa sürgün mü ettiniz?'' Savaşçı baba sert bir bakışla şu cevabı verdi. ''Kaçmış olacak. Zaten bütün adamlarınız da sizi bırakma arzusu var.
Biz dikkat etmesek bir hafta içinde kimsesiz kalacaksınız.
Cem hürmetsizce söylenen bu sözleri sessizce dinledi ve herifi iğnelemek istedi. Ben kimseyi zorla yanımda tutmak istemem ama adamlarımın zorla benden uzaklaştırılmasına da tahammül edemem. Aşçı kaçmışsa uğurlar olsun ama rica ederim sizler bana ve arkadaşlarıma tahakküme kalkışmayınız.
Biz size yalnız hürmet ediyoruz, tahakküm haddimiz değil.
Ben tersini görüyorum çünkü her gün yeni bir denetim koyuyorsunuz.
Ne gibi denetim Haşmet Mehap, lütfen izah eder misiniz?
Mesela Matmazel Mari'yi gelip de beni görmekten men ediyorsunuz.
Mari hastadır Haşmet Mehap, gelmemesinin nedeni budur.
O halde kendisini ben ziyaret etmeliyim.
Ziyaret kabul etmesi yasaklanmıştır Haşmet Mehap.
Selamımı alması da yasak değilse bari onu götürünüz, kendisine tebliğ ediniz.
İlk fırsatta bu emrinizi infaz ederim Haşmet Mehap.
Bu konuşma Cem'e haydi şey öğretmiş olduysa da kaçmak fikrinden vazgeçmedi. Mari'yi feda etmek, yüreğine dokunmakla birlikte son bir hamle yapmak, şu çemberden kurtulmak istiyordu. Şövalyelerin Sofu Hüseyin Bey'i elde edememeleri, Sinan Bey'in onu sık sık görmeye devam etmesi de Cem'in azmini kuvvetlendiriyordu. Görünüşe göre papazlar kuru bir şüphe besliyor, işin iç yüzünü bilmiyorlardı. Cem ve arkadaşları işte bu kanaatle yaşıyor, büyük günü bekliyorlardı. Nihayet o günün arefesi geldi. Her şey, mümkün olan her şey yapıldı. Şehzade kabına sığmayacak kadar heyecan içindeydi. Bir yerde duramıyor, oturamıyordu. Kapıcıbaşı Sinan Bey kendisini teselli etmeye çalışıyor. Ayetler, hadisler okuyarak, atasözleri tekrarlayarak umut ve tahammül veriyordu. İkisi de pencerenin önünde duruyor, ertesi gecenin taşıdığı sırları görmek ister gibi dışarıya bakıyorlardı. İşte o sırada aşçıyla görüşmüş olan şövalye kulenin dibine geldi. Sinan Bey'i aşağıya çağırdı, tenha bir yere götürdü.
Sinan Bey dedi, yarın gece mi kaçacaksınız?
Zeki kapıcıbaşı soğukkanlılığını güçlükle korudu, gevrek gevrek güldü, alay eder gibi göründü.
Hayır, öbür gece.
Saklamaya çalışma, çünkü her şeyi biliyoruz.
Madem ki biliyorsunuz, bana sormamalısınız, elinizden geleni yapmalısınız, kaçmamıza engel olmalısınız.
Zaten kaçamazsınız, etrafınız sarılmıştır. Ama kaçmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde hepinizin ölümü muhakkaktır. Böyle bir akıbetten sizi ve kan dökmekten de kendimizi korumak istedim. Her şeyi bildiğimizi size haber verdim.
Bu rüyayı ne zaman gördünüz? Yeni mi, eski mi?
Şövalye hiçbir şey söylemedi. Sinan Bey'in koluna girip onu biraz daha ileri götürdü. Bir toprak yığınını gösterdi.
Kaybolan aşçınız işte burada yatıyor. Her şeyi söyleyen odur. Şimdi rüya görmediğime inandınız mı?
Zaten sinirleri bozulmuş olan Sinan Bey bir cinayetin kayıtsızca müjdelenmesi önünde artık soğukkanlılığını koruyamadı. Kurtuluş umutlarının suya düşmesinden doğan iç acısını çıkarmak istedi. Türkçe konuşan şövalyenin birdenbire boğazına sarıldı, aşçının mezarı üzerine yatırdı, dövdü, dövdü, dövdü. Kuleye dönüşünde dili hüsran haberini ve elleri şövalyenin kırılan burnuyla dökülen dişlerinden boşalan kanları taşıyordu. Cem bu olayı öğrenir öğrenmez ömrünün bir büyük elemini daha duydu.
Kuşağı Gonca'yı dil kaldı bir bahara dahi sözünü aykırarak dairesine çekildi.
Öbür Türkler Sinan Bey'in çevresinde toplanmışlardı. Sönen umutlarına ağıt yakıp duruyorlardı. Ama uğursuz arefe gecesinin acıları bununla bitmedi. Biraz sonra bir dert daha yüz gösterdi. Kemikleri kırılıncaya kadar dayak yemiş, 32 dişi boğazına sokulmuş, iler tutar yeri kalmamış olan şövalyenin inleye inleye verdiği haber öbür şövalyelerin akıllarını başlarından almıştı. Bugün ona ise yarın bize diyerek kuleye saldırmışlar, Sinan Bey'i mutlaka öldüreceklerini haykıra haykıra ilan ediyorlardı. Cem Sultan o elemli anda yine bu kudurgan sürüye karşı koydu, uzun bir mücadele geçirdi, emektar adamının hayatını güçlükle kurtardı. Ancak şövalyeler fırsatı kaçırmak istemediler, o gürültü arasında şatonun bütün dairelerini gezdiler, çuvaldıza kadar ne buldularsa aldılar, ne Cem'de ne adamlarında küçük bir kalemtıraş bile bırakmadılar.
Yine o gece Cem'e karşı çok ağır sözler söylediler. Hayatını kendilerine borçlu olduğunu bağırdılar. Borcunu unutanların mahcup edileceğini anlattılar. Ve ayaküstü bir de karar tebliğ ettiler. Cem'in dairesinde her gece nöbet beklenilecek ve nöbet değiştikçe yatak odası kontrol edilecek. Uğursuz gecenin sabahı kabuslu bir rüyanın sonu gibi haraptı. O kabus ağır bir kontrol halinde devam edip gittiği için Cem ve yoldaşları daimi bir ıstırap geçiriyorlardı. Artık şatoda umut yoktu, hayal yoktu, kahkaha yoktu ve aşk yoktu. Tour de Zizim tam bir cezaeviydi, kara, kapkara bir cezaevi. Cem ve arkadaşları için en küçük bir ışık sızmayan bu süslü zindanda yalnız bir şey bekliyorlardı. Ecel. Vakıat-ı Cem muharriri bu olayları birer birer ve kısaca anlatıyor. Sofu Hüseyin Bey'in Lorraine Dükü'nden haber getirip de şato etrafında dolaştığını anlatırken, meskûr Sofu Hüseyin Bey ki hala tedarikinde sahidir, gene bunda dahi gelmiş, lakin hiçbir vahide buluşmak müyesser olamamış diyor. Bütün Türklerin öldürülmesi teklifine karşı Türkçe bilen şövalyenin savunmasını şu satırlarla hikaye ediyor. İşlerinde Türkçe bilir bir beyciğiz vardı. Ol ayıtmış bu tedbir değildir. Zira biz Fransa beyine bu Türk beyini kendi ihtiyarıyla durur diye hile edip dururuz. Şimdi bunun adamların öldürecek hilemiz durulur, bize yaramazlık olur. Hele şimdi sermaye elimizde, sabredelim. Zamanla bunun adamların bir bir helak ederiz dedi. Bu fikri sevap görüp mukayyet olmadılar. Şövalyelerin şatoya hücum ettiklerini yazarken, bu Cem-i fitne kapıcıbaşı Sinan Bey'in başı altındadır deyü katıl etmeye kastettiler. Merhum envai tazarrula ve iltimasla güçle kurtardı. Ama merhuma haydi itab edip Cem-i İsyun'un Cem-i silahların ve yarakların aldılar. Sultan Cem merhum hazretleri bu belaya müptela olup bir huzurluk geçirirdi. 28. ayrımın sonu. Sayfa 317.